Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 43. Ayırım. Bu olaylar içinde Türk Müslüman halkını asıl endişelendirilecek olan şey, kendi devletleri sandıkları Osmanlı Devleti'nin kısa sürede mucizeler yaratmasını bekledikleri Tanzimat rejiminin yabancı devletlerinin elçilerinin karışmaları, itip kakmaları, hatta hakaretleri altında haysiyetsiz, hatta bağımlı bir devlet haline gelişi ve Batı ekonomisine açılan kapılarla başlayan ticari gelişmelerden Hristiyan milletler arasında, özellikle Rum ve Ermeni milletlerinde paralı bir burjuva sınıfı gelişirken, Türk milleti kendi halk kitleleri adına konuşabilecek devlet ile yönetilenler arasında bir köprü vazifesi görecek, böyle bir sınıfın gelişme şansının yokluğudur. Bütün bu başarısızlıklara karşın başkentte yeni yönetici bürokrat tabakası servet ve refah içinde yaşıyor, Padişah Abdülbecit için halk kitlelerinin fakirliğiyle alay edercesine yeni bir saray yapılıyor, bir istikrarsızın paraları bunun için sarf ediliyordu. Tanzimat rejiminin asıl başarısızlığı, Osmanlılık ideolojisinin yansıttığı ekonomik çağdaşlaşma bağımsızlığındadır. Çağdaş ekonomi gelişmeleri ulusal ekonomilerin kuruluşuyla başlamıştır. Batı Avrupa'da ulus birimleri haline gelmiş monarkların bir yandan feodal güçlere, öte yandan üniversal kiliseye karşı kurdukları üstün egemenliğin himayesi altında özel mülkiyet vatandaşlığına, sermaye birikimine, girişimciliğine yol açmasıyla gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa siyasası içine girdiği dönemde hem kendi topraklarındaki halkların uluslaşma akımlarının başlamasıyla hem de Avrupa'da gelişen ulusal ekonomilerin istilasıyla karşılaştı. Bu koşullar altında Osmanlı Devleti'nin çağdaş bir devlet olmasının gerekli unsurlarının yoksul olduğu, Osmanlılık ideolojisinin örtemeyeceği bir açıklıkla beliriyordu. Osmanlı Devleti egemenliğinin uygulayacağı topraklarda siyasal hükmü yürütmediği için ekonomik kalkınma programı da yürütemezdi. Toprakları üzerinde kendi egemenliğine aykırı imtiyazlar edinmiş dış devletlerin ekonomik gücü hüküm sürüyordu. Devletin siyasal, ekonomik, kültürel dayanağı olarak bir ulus temeli yoktu. Kısacası tam çağdaşlaşma akımının zafer kazandığını, bunun uygulayıcısı olan devletin gerçek bir toplum temelinden çok uzak yoksullaştığı bir dönem oldu. Üstelik bu çağdaşlaşma yönünde her attığı adımda bu durumu daha da kötüleştiren sonuçlar yaratmak gibi paradoks vardı. Osmanlılık egemenliği artık ne sultanlık ne de halifelik direklerine dayanıyordu. Bu egemenlik artık millet denen kendisine bağımlı yarı teokrasiden üzerine dayalı bir egemenlik de değildi. Böylece Çayırlık Rusyası'nda sınırlarını Batı ekonomisine kapayabilecek bir güce gelmiş merkeziyetçi bir despotizm rejiminden mümkün olabiliyordu. Yeni Osmanlı egemenliği ise yabancı devlet güçlerinin karışamayacağı böyle bir despotik güçten yoksundu. Bu güç ulusal bir temelden de yoksundu. Türklük ne eski anlamda bir millet, yani din özelliği ve örgütlenişi olan bir cemaat milleti, ne de modern anlamda şehirlerde merkezlileşmiş bir ekonomik sınıfın gücüne dayanan bir ulustu. Müslüman olmayanlar arasında bu nitelikte gelişmeye başlayan bir sınıf doğmuş olmakla birlikte, çoğu Hristiyan milletlerine mensup olan bu sarraf, faizci, bankacı ve tüccar kapitalistlerin çıkarları Osmanlı egemenliğinin sağlanmasında değil, o egemenliğin Avrupa devletlerinin ve ekonomilerinin lehine olarak gevşemesindeydi. Şu halde Osmanlılık, toprak, ulus, birim ve sınıf gelişmesi gibi ulusal ekonomi kalkınmasında şart olan direklerden yoksun bir egemenlik olduğundan, Avrupa devletlerinin desteği olmadan ayakta duramayacak bir gölge egemenlik olmuştu. İşte Tanzimat rejimine karşı tepki olarak biri şeriatçılık, öteki anayasalaşma yönünde gözüken fakat henüz daha sonra olduğu gibi kutuplaşmamış olan iki akım bu yolsuzlukların sezilmesiyle başlamıştır. Tanzimata karşı doğan akımın ilk yansımaları henüz birbirine aykırı gözükmeyen bu iki istekle kendini göstermiştir. Bu iki eğilimin hareket noktasının ikisinin de Tanzimat ideolojisinin içinde yan yana bulunduğunu görmüştük. Tanzimata karşı Osmanlı egemenliğinin dinsel temelinin aşındırılması eleştirilirken bu egemenliğinin halk iradesine dayanan bir güç olması isteniyordu. Fakat anayasalı Osmanlı devlet gücünün halk temelinin ne olduğuna ilişkin fikirlerinde aydınlık yoktu. Hükümdarın ya da hükümetin hangi toplumun ve hangi sınıfın iradesine göre sınırlandırılacağı sorununda fikir belirsizlikleri ta baştan kendini göstermiştir. İslamlık, Osmanlılık, Türklük kavramlarının belirsiz bir halde birbirine karışmış oldukları bir durum içinde siyasal egemenliğin sınırlı olması fikriyle ulusal bir birimin ötesine kadar gücünü yürütecek merkeziyetçi bir imparatorluk devleti olması görüşü yan yana yürümüştür. Ayrıntılarını daha sonra göreceğimiz gibi anayasa akımının biri eylemde, öteki düşünde en etkili iki adam olan Mithat Paşa ve Namık Kemal kendi eylemlerinde ve düşüncelerinde bu çelişkiden kurtulamadıklarından başka birinin eylemciliği ile ötekinin düşünüşü aynı doğrultuda da gitmemiştir. Bu çelişkilerin sonucu daha sonraki bölümde göreceğimiz Abdülhamit rejimine yol açmak olmuştur. Anayasa akımı Osmanlı egemenliğinin düşünülebilecek üç desteği arasındaki ilişkiler yüzünden ta baştan beklenmedik güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu üç destek İslamlık desteği, Türklük desteği, Batı desteğidir. Anayasacı düşün İslamcılık, ulusçuluk ve batıcılık görüşlerinin karması olarak başlamıştır. Bu üç desteğin temsil ettiği ölçeklerden herhangi biri açısından anayasa sorunlarını çözümlemek, gölge egemenlikleri tutan direkleri yıkmak, Osmanlı İmparatorluğuna ve Osmanlılık doktrinine son vermek demektir. Abdülhamid'in seçeneği bunu önleme çözümü olduğundan Osmanlı Devleti'nin önüne yarım yüzyıla yakın bir süre daha kattığı için bu sonucun kaçınılmaz olduğunu görmeye kimse cesaret edememiştir. En tutarlı biçimde bunu ilk kavrayan kişi Atatürk olmuştur. 8. Bölüm Dil Çağdaşlaşması ve Siyasal Anlamları. 1. Dil ve Anlam Sorunları. Anayasa düşününün kendisine geçmeden önce üç düşün yönünü Tanzimat döneminin edebiyat, dil, basın ve yazı, alfabe alanlarındaki gelişmelerinden saptamaya çalışacağız. Bu üç yönün birincisini aydınlatma, ikincisini halka doğru eğilimi, üçüncüsünü siyasal özgürlük başlıkları altında niteleyeceğiz. Batı terimleriyle bunları rasyonalizm, demokrasi ve liberalizm olarak da nitelendirebilirdik. Fakat bu terimler Batı terimleridir. Bilinçli olarak Osmanlı düşün düzeyinde kullanılmış terimler değildirler. Bu terimleri onları seçmede ancak yardımcı olabiliriz. Batı uygarlığı paralelinde olmayarak bir toplumun düşün hayatında böyle olması doğaldır. Daha uzun süre Batı anlamlarında tutarlı ve seçik düşünce akımlarına rastlamak mümkün olmayacaktır. Fakat şimdiki aşamada bu üç eğilimi seçebilecek bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Birinci eğilim, din ve gelenek alışkanlıkları yerine aklın ve özellikle Batı'da gelişen bilimsel ölçülerin üstünlüğü inancını simgeler. İkinci eğilim, yönetici tabaka ile halk kitleleri arasında yaklaşma, başta dil olmak üzere birbirlerini anlama araçlarını geliştirme isteğini yansıtır. Üçüncü eğilim, siyasal iktidarı mutlaka gücünü kırarak vatandaş kişinin özgürlüğü idealinin özlenmesidir. Birinci eğilimin niteliği üzerinde şimdiye dek bir fikir edinmiş bulunuyoruz. Bunun başlangıçları ta 3. Selim zamanına değin gider. Bunun örneği olarak Mühendishane'yi Seyit Mustafa'nın fikirlerini görmüştük. Ondan sonra rasyonalist düşün, Bektaşiliğe karşı savaş yüzünden 1830'ların başlarına değin 20 yıldan uzun süre karanlığa gömüldü. Fakat 1830'larda aydınlanma, okur yazarlılık, marif, fen kavramlarında gördüğümüz gibi daha güçlü olarak ortaya çıktı. Tıbbiyede bu düşünün beslediği Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin bilim konferansları verdiklerini, deney gösterileri yaptıklarını, bu düşünün Fenler Evi adı altında bir üniversite kurulması isteğine kadar ilerlediğini gördük. Batı düşününün yansımalarına 18. yüzyıl Fransız filozoflarının materyalist kitaplarının tıbbiye öğrencileri tarafından okunuşunda gördük. Aydın gençler arasında eski bir din sapıklığı olan Bektaşilikten daha üstün bir materyalist düşününün düzeyine çıkışın, Avrupa'daki aydın sosyalist düşününün eğitimde, ekonomik hayatta, toplumsal gidişte ve siyasette uygulanması gerektiği düşüncesinin en son Münif, Tahsin ve Saffet gibi kişilerin yazı ve söylemlerinde küçük örneklerini gördük. Bu düşünün din ve geleneklerle ilgileri araçısından materyalizm, dinsizlik, frenkleşme olarak nitelendirdiğini gösteren olaylara, tepkilere de değindik. Siyasal, liberal düşüne geçmeden önce üzerinde duracağımız ikinci sorun düşün, gelişiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan anlaşma sorunu veya dil sorunudur. Buna dil çağdaşlaşması sorunu diyeceğiz. Dil anlaşma aracıdır. Düşüncenin gelişmesinin, uluslaşmasının, siyasal özgürlük rejiminin kurulabilmesinin çimentosudur. Devletle toplum, din ile dünya, okumuş ile cahil, doğu geleneğiyle batı ilerlemeciliği arasındaki geçiş yollarının açılmasının en önemli aracıdır. Böyle koşullar karşısında kalan toplumlar, dilsizleşme, kekemeleşme ya da tümden anlaşamama karmaşası içine düşerler. 1850'lerden sonra bunun sezilmeye başladığı bir aşamaya gelinmesi rastlantı değildir. Dil çağdaşlaşması o zamandan bugüne değin süre gelmektedir. Tanzimat dönemi Osmanlılık geleneğinin yıkılmalarının sonucu olarak başlıca dört uçurumun genişlemekte olduğunu açığa çıkarmıştır. Bunların birincisi çoktan beri tanıştığımız devlet-halk arasındaki uçurumdur. İkincisi, II. Mahmud'un son yıllarında hızlanan din-dünya ayrılmasıdır. Üçüncüsü, büyük cehalet yığınlarıyla bir avuç okumuş arasındaki uçurumdur. Dördüncüsü, yabancı dil bilgisinin genişlemesi sonucu olarak tanışılan yeni batı düşünü ile dinden edebiyata kadar her alandaki düşün davranışlarının altında yatan doğu kafası arasındaki uçurumdur. Sözümü ettiğimiz üç eğilim doğrultusunda 1856-1857 yıllarından geçen olayların bu üç doğrultunun üçünde de bunalımların yan yana ve sıkışık olarak patlak vermesinin altında yatan semantik problemi dil çağdaşlaşması terimi altında tartışacağız. Semantik problem anlamlar problemidir. Dil, yazı ve onun çeşitli görünüş araçları bütünleşecek bir toplum içinde karşı karşıya gelenler arasında karşılıklı anlam kurma aracı oldukları zaman bu bütünleşmede büyük bir rol oynarlar. Dil, karşılıklı anlam taşıma niteliğini kazanamadığı zaman toplumda ancak bir kültür curcunası egemen olur. Bilim, demokrasi, özgürlük özlemlerinin sözünü ettiğimiz yıllar içinde böyle bir curcuna içine girişini en iyi yansıtan dil, edebiyat, çeviri, basın ve yazı sistemi gibi konularda tartışmaların çıkmasıdır. Devlet dili, din dili, edebiyat dili, bilim dili ve halk dili aralarındaki sorunlarla uğraşılması 1850'den sonraki yıllarda başlamış, hatta bu çaba erken olmakla birlikte yazı sistemi alanına kadar genişlemiştir. Gelenek anlamında kültür direnişinin ne denli güçlü olduğu, bu sorunların aydınlığa çıkarılışında ve olabildiğince başarılanların eksikliğinde çok iyi görülür. 2. Osmanlıca ve medrese dili. Tanzimat dönemine miras kalan resmi dil, bugün Osmanlıca dediğimiz dildi. Tanzimat öncesi Osmanlı İmparatorluğu ırklar, milletler, dinler ve kültürler toplamı bir imparatorluk olduğundan Türk dili ancak reaya dili olarak yaşardı. Yönetici devlet tabakasına giren kişilerin dili Arapçadan, Farsçadan, Rumcadan, Slav dillerinden gelen zengin fakat halkın anlamadığı bir dil olacak birkaç yüzyıl boyu gelişti. Osmanlıca, Hindistan'daki Moğol İmparatorluğun ordu ve saray dili olarak geliştirdiği Urdu dili gibi yapma bir dil oldu. Temeli Türkçe olmakla birlikte içine Türk dilinin köken ve yapı bakımından bağlı olmadığı dil ailelerinden yalnız sözcükler değil kurallar da sokulduğu için konuşma dili olarak değilse bile yazı dili olarak Türk dili konuşan halk kitlelerinin dilinden uçurumla ayrılan bir dil olmuştu. Konuşma dili olarak değilse bile dedik. Çünkü Tanzimat dönemindeki Osmanlıca'nın bile konuşma dili olarak kullanıldığı şüphelidir. Bu dili elde etmiş olmanın asıl ispatı kendini yazıda gösterir. Bu dilde yazabilmek için ne denli uzun bir eğitim görmek gerektiğini hatırlarsak, ne denli bir düzme bir dil olduğunu kavrarız. Bu dilin gelişmesinde ihtimal ki üçü de toplumdan ayrı kalan üç kurum kaynak hizmeti görmüştür. Medrese, Enderun ve Tasavvuf. Medresenin resmi dili Arapçaydı. Medreselerde Türkçe okutulmazdı. İslam dini yoluyla bu dilin hukuk dili olarak Türkçenin çevresi içine sokulabilme ve yayılış derecesiyle orantılı olarak birçok Arapça sözlük Osmanlı dilinin temellerinden birini kurmuştur. Reaya dili olarak yaşama gücünü sürdüren halk Türkçesi ise yalnız Müslüman halk arasında değil, Tanzimat zamanına dek Müslüman olmayan halkların Müslümanlarla birlikte yaşadığı bölgelerdeki Rum ve Ermeniler arasında bile kullanılıyordu. Hatta bazı bölgelerde bu Hristiyanlar reaya Türkçesinden başka dil bilmezlerdi. Ancak 19. yüzyıldan başlayarak Müslüman olmayan halklar arasında eski ulusal dillerinin kavram dili olarak halk arasında ve daha incelmiş bir edebiyat dili olarak bu halkların yeni okullarında öğretilmeye başladığını görmüştük. Romence, Helence dillerinin Fransız devrimi etkisiyle gelen düşün ve kavramları ifade etmek için diriltilmesine çalışan kişilerin çabalarına, modern okulların bu yöndeki katkılarına değinmiştik. Bazı bölgelerde ulusal dil uyanışının Türkçe'ye ya da Osmanlıca'ya karşı olarak değil, Ortodoks kilise diline karşı bir hareket olarak başladığını görmüştük. İslam geleneğinde kilise olmadığı için bunun karşıtı hukuk ve devlet dili olmuştur. 43. ayrımın sonu, sayfa 256, devamı 44. ayrımda.